Ayrım 15.
Bu konuda bir örnek verelim. Budala'da yalan söylemeyi hastalık haline getirmiş olan ihtiyar bir general, Prens Mişki'nin yanına yürümekte ve ona hatıralarını anlatmaktadır. Yalan söylemeye başlamakta, söylediği yalanları gitgide yüzüne gözüne bulaştırmakta ve sonunda içinden çıkılmaz bir duruma düşmektedir. Durmadan konuşmaktadır. Yalanları sayfalar boyunca sürüp gitmektedir. Oysa halini, tavrını gösterecek tek bir satır bile yoktur. Ama sözlerinden, duraklamalarından, çabuk çabuk, sinirli bir şekilde konuşmalarından Mişki'nin yanında yürüdüğünü ve bocaladığını anlıyorum. Başını kaldırdığını, acaba söylediklerime inanıyor mu diye yan gözle prense baktığını, ondan bir cevap alırım umuduyla durduğunu görür gibi oluyorum. Alnındaki ter damlacıklarını önce heyecanlı ve coşkun bir şekilde ifade ettiğini, daha sonra sıkıntı ile kırışan yüzünü görüyorum. Dayak yemekten korkan bir köpek gibi yaltaklandığını görüyorum. Yalancının bütün çabalarını fark eden ve ona katlanan prensi de görüyorum. Bütün buralar nerede anlatılmıştır? Hiçbir yerde. Böyle olduğu halde ben bu yüzün en ufak bir kıvrımını bile fark ediyorum. Hayallere can vermeyi, başaran yazarımızın sırrını sözlerde, cümlelerin akışında, hecelerin yerlerinde aramak gerekir. Dostoyevski'nin sanatı o kadar büyüktür ki kahramanlarının ruhunun bütün titreşimlerini duyarız. Sözlerinin ahenginden, bazen kolay kolay fark edilmeyen bir ayrıntıdan, bir heceden bütün karakterlerini anlamak mümkün olabilir. Fedor Karamazov, Grushenka için ayırdığı parayı koyduğu zarfın üstüne Grushenka'nın adını yazdıktan sonra "Sevgili küçük pilicime" sözlerini eklediği zaman sefih ihtiyarın yüzünü, pis dişlerini ve bu dişlerin arasından sızan salyanın sırıtan dudaklarının kenarından akıp gidişini görür gibi oluruz. Ölüler evinden hatıralardaki o sadist binbaşının mahkumlar kamçılanırken "Hey be, hey be" diye haykırması onun bütün karakterini açığa vurur. Kötü bakışlarını, kızarmış vücudunu görür gibi oluruz. Şehvet derecesine varan hainliğini, soyuşunu hissederiz. Bu önemsiz ayrıntılar tıpkı bir oltanın çengelleri gibi duygularımıza takılır ve bizi karşı konulmaz bir şekilde bir yabancının hayatına doğru götürür. Dostoyevski'nin tuttuğu yol budur işte. Uzun uzun bilgiler vermeye kalkmaz. Başkalarının yüzlerce ayrıntı üzerinde durduğu durumlarda tek bir ayrıntıya işaret etmekle yetinir. Ama tutkulu bir incelikle mutlak gerçekliği dile getiren bu önemsiz olayı en beklemediğimiz anda yüce bir coşkunluk, bir kendinden geçme anında karşımıza çıkarır. Acımasız bir elle kendinden geçişin, coşkunluğun kadehini yeryüzünün zehrinden bir damla akıtır. Çünkü onun için gerçeğe uygun bir şekilde doğru olarak hareket etmek demek, romantik ve duygusal olana karşıt bir etki yaratmak demektir. Şunu da unutmayalım ki Dostoyevski yalnızca kendi karşıtlığının esiri değil, aynı zamanda sözcüsüdür de. Sanatta da hayatın iki aşırı ucunu bir araya getirmeye, en zalim, en yalın, en soğuk, en pis gerçekle en yüksek, en yüce hayalleri birleştirmeye çalışır. Bu dünya ile ilgili şeylerde tanrısallığı, gerçeğin içerisinde hayali unsurları, yüce olan şeylerde bayağılığı, arınmış bir ruh içerisinde bu dünyanın acı tuzunu hissederiz. Kendi duygularında nasıl bir uyumsuzluk varsa bizim duyduğumuz zevklerde de aynı uyumsuzluğun bulunmasını istemektedir. Uyuşmaya, ahenge düşmandır o. Bütün eserlerinde ani kopuşlarla yüce bir anı yok eden ve bayağılığın alaylı gülüşünü hayatın en kutsal şeyleriyle karşı karşıya getiren o şeytani unsurla karşılaşırız. Budala'nın trajedisi bu antitezlerden birini göstermeye yetecektir. Rogojin, Natasya Filipona'yı öldürmüştür. Manevi kardeşi Mişkin'i aramaktadır. Sokakta onunla karşı karşıya gelir. Elini Mişkin'in omzuna koyar. Birbirlerine hiçbir şey söylemezler. Korkunç bir önsezliği her şeyi ortaya çıkarmıştır. Sokağa geçip öldürülen kadının yattığı eve girerler. Görünmemiş derecede büyük ve muhteşem bir duygu, gökyüzündeki kürelerin ahengiyle benzer bir uyum. Hayatta birbirinin düşmanı, duygu alanında ise birbirinin kardeşi olan bu iki adam odaya girerler. İkisini birbirine düşürmüş olan kadının cesedi önünde bu iki erkeğin son sözlerini söyleyeceklerini hissederiz. Konuşurlar, kabalıklarının, bayağı zalimliklerinin, şeytani ruhlarının o akıl almaz gerçekliği karşısında gök başımıza yıkılmış gibi olur. Bir tek konu üzerinde durmaktadırlar. Ceset kokmaya başlayacak mı? Rogojin, iyi cins Amerikan muşambası aldığını ve üzerinde 4 çeşit dezenfekte edici ilaç döktüğünü söyleyecektir. Sadistçe, şeytancı unsurlar olarak görüyorum bu gibi ayrıntıları. Buradaki gerçekçilik artık basit bir yazı tekniği değildir. Metafizik bir öç alma duygusunun, gizli bir şehvetin, hayal kırıklığından ileri gelen bir alaycılığın patlak verişidir. 4 şişe diye belirleyişteki matematik kesinliğini düşünün. Amerikan muşambası gibi korkunç bir ayrıntı üzerinde titizlikle durulmuş olmasını düşünün. Manevi ahengi bile yok edilmesinden duyguların birliğine karşı bir isyandan başka bir şey değildir bu. Gerçek kendi kendini aşmakta, kötülüğe ve ıstıraba dönüşmektedir. Duyguların cennetin gerçeğin pis alanlarındaki bu korkunç yıkılışları eğer bunun tam tersi olan bir şeyle giderilmiş olmasaydı gerçeğin en çamurlu, en pis köşelerinde en şiddetli bir manevi coşkunlukla karşılaşmasaydık Dostoyevski'ye katlanmamız mümkün olmazdı. Onun dünyasının haşeratla dolu, çirkef içerisinde en acı, en dayanılmaz yoksulluğun çamuruna batmış bir sefalet yuvası olduğunu unutmayalım. Bira ve rakı kokan pis havalı sefil alevler tahta bölmelerle birbirinden ayrılmış, havasız, mezar gibi daracık odalar. Dostoyevski bizi hiçbir zaman bir salona, bir konağa, bir saraya veya bir büroya sokmamıştır. Yarattığı kişilerin dikkati çeken önemli kimseler olmasını istememiştir. Veremli kadınlar, sefil öğrenciler, tembel, avare insanlar, müsrifler, serseriler ve sefihler. Hiçbir zaman belli bir sosyal yeri ve rolü olan insanlar değildir bunlar. Bu renksiz, bu donuk ve can sıkıcı alaladilik içerisinde çağımızın en heyecan verici trajedilerini ortaya koyabilmiştir. İçler acısı bir çevrede birdenbire karşımızda beliriveren bir hayal gibi yüce olan şeylerle karşılaşırız. Dışarıdaki yavanlık ve bayağılık, düşünce sarhoşluğunun, maddi yoksullukla kalp zenginliğinin bu karşıtlığı kadar esrarlı hiçbir şey yoktur. Meyhanelerde sarhoşlar Tanrı'nın saltanatının yeniden başlayacağı zamanların uzak olmadığını müjdelemektedirler. Kucağında bir fahişe otururken kutsal Alyosha en derin, en anlamlı hikayesini anlatmaktadır. Batakhanelerdeki ve genel evlerdeki iyi kalpli kurtarıcı havariler boy göstermektedir. Suç ve cezada katilin diz çöktüğü ve bütün insanlığın ıstırabı önünde secde ettiği sahne, kekeme terzi Kapernaum'un evinde oturan bir fahişenin fakir odacığında geçmektedir. Bazen sıcak, bazen soğuk olan ama hiçbir zaman ılık olmayan bir elektrik akımı gibi Dostoyevski'nin tutkusu da Apol Kalps'teki anlamı ile hayatı kana bulamaktadır. Romancı, çılgınca bir şiddetle, yüce bir bayağı ile karşı karşıya getirilmekte, duygularımızı kamçılamakta ve bizi endişeden endişeye götürmektedir. Okuyucu dinlenmek, kendini hayatın tatlı ve şiirli ahengine bırakmak fırsatını hiçbir zaman vermemektedir. Okuyucu sanki bir elektrik akımına kapılmış gibi hiç durmadan titremekte, ürpermektedir ve gittikçe artan bir merak duygusu ile sayfalar boyunca sürüklenip gitmektedir. Dostoyevski'nin büyüsüne kendini o derece kaptırmıştır ki onunla aynıleşmiştir. Yazar kendisini nasıl karşılaştırdığını, aynı şekilde okuyucu da o duygu birliği diye bir şey bırakmamıştır. Dostoyevski'nin romanlarında tamamıyla orijinal olan ve bir yazı tekniği olarak görülemeyecek şey budur. Çünkü köklerini kendi kişiliğinden, kendi içerisinden, duyguların ikiliğinden alan bir sanattır bu. Dostoyevski'nin evreni apaçık gerçekten, sırdan, gerçeğin açık ve seçik bilgisinden, bilimden ve sihirden meydana gelmiştir. Kavranılması imkansız olan şeyleri kavramak mümkündür orada. Buna karşılık en kolay anlaşılabilecek cinsten şeyleri anlamak mümkün değildir. Ortaya atılmış olduğu problemler hiçbir zaman büsbütün, şekilsiz bir hal almamakla beraber imkanlarının en aşırı sınırlarına kadar varmışlardır. Dostoyevski yarattığı kahramanları sinirlerinin en uç noktalarına varıncaya kadar görebilmektedir. Rüyalarının derinliklerine kadar sokulabilmekte, tutkularının izlediği seyri hissetmekte, sarhoşluklarını kalburdan geçirircesine incelemektedir. Manevi özelliklerini en küçük bir parçası bile kaybolmamakta, bir tek düşünceleri bile gözden kaçmamaktadır. Sanatının kölesi haline getirdiği kişileri bağlayan zinciri halka halka meydana gelmektedir. İçgüdüsüyle gerçeği, sezgi ve hayal gücüyle kavrayan bir insanın keskin görüşlülüğüyle ışığa çıkarmadığı hiçbir karmaşık ruh hali yoktur. İç hayatımızla ilgili her türlü gerçeği anlatabilmiştir. Ortaya koyduğu şaheserler hiçbir şeyin sarsamayacağı, yıkamayacağı kadar sağlamdır. Petrovic'le Raskolnikov'un kurnazlıkla, büyük bir ustalıkla yaptıkları tartışmalar, suçların ağır ağır, yavaş yavaş hazırlanışı, Karamazovları baştan çıkaran dolambaçlı yollar, bütün bunlar insan düşüncesinin eşsiz eserleridir ve bir teoremin kesinliği ile müziğin baş döndürücü özelliğini bir araya getirmektedir. Zekanın en üstün yetenekleri, her şeye ta derinden nüfuz edebilen bir insanın tabiat üstü gücü ile birleşerek insanın bugüne gelinceye kadar bilmediği en derin gerçeği ışığa çıkarabilmeyi başarmıştır. Bununla birlikte bir problem çıkmaktadır ortaya. Gerçeği olağanüstü bir kusursuzlukla yansıtmasına ve dünyamıza bütün eserlerden daha yakın olmasına rağmen Dostoyevski'nin eserleri nasıl oluyor da bizde büsbütün farklı bir izlenim uyandırabiliyor? Bu eserler niçin bizim dünyamıza şöyle bir dokunup geçen ama bizimkinden büsbütün farklı olan bir dünya ile ilgiliymiş gibi görünebiliyor? Ona bütün varlığımızla sempati duymamıza rağmen Dostoyevski'nin eserleri niçin bizde her zaman bu kadar bir şaşkınlık uyandırıyor? Her türlü gerçekçiliğin ustası olan bu adam nasıl oluyor da gerçeği anlatan bir kimseden çok bir uyur gezer etkisi bırakıyor üzerimizde? Ve romanlarındaki bu suni ışık, bir samın ve rüyanın bıraktığı bu sarhoşluk nereden ileri geliyor? Romanları bütün sıcaklığına, bütün ateşliliğine rağmen nasıl oluyor da tatlı bir ışıcık verecek yerde insanın gözlerini kamaştıran kıpkızıl bir kuzey fecrinin ışığı ile parlıyor? En gerçek hayatı dile getiren bu eserler nasıl oluyor da yaşadığımız hayatla ilgili değilmiş gibi görünüyor? Bütün bu sorulara bir cevap arayalım. Dostoyevski söz konusu olduğu zaman her türlü karşılaştırmaya, dünya edebiyatının ölmez şaheserleriyle yapılacak karşılaştırmalara bile cesaret edebiliriz. Bence Karamazovların trajedisi, Orestres'in başından geçenlere, Homeros'un destanına ve Goethe'nin o yüce eserine eşdeğerdir. Ama bu şairlerde daha çok şefkat ve yumuşaklık, sade ve tabii bir şekilde insani olmalarından ileri gelen bir çeşit duygu rahatlığı vardır. Tanrısal bir çevreyle kuşatılmışlardır. Tedirgin duyguların sığınabileceği ve rahatlayabileceği yeşil tarlalar ve çayırlar, yıldızlı bir gökyüzü, parlak bir dünya vardır onlarda. Savaşın en çok kızıştığı bir anda, en kanlı katliamların ortasında Homeros birkaç mısra ile bize bazı tabiat tasvirleri sunar. Denizden gelen tuzlu rüzgarı içimize çekeriz. Yunanistan'ın parlak ışığı bütün bu katliamları aydınlatır. Nesnelerin ebediliği yanında insanların kavgalarının ve savaşlarının gümbürtüsünü hiçbir değeri olmadığı mutlu bir duygu ile fark ederiz. Bir soluk alma imkanını buluruz. İnsanların dertlerini, kederlerini unuturuz. Faust bile Paskalya'nın kutsal pazartesini kutlar ve duyduğu sevinçle evrensel ilkbahara katılmış olur. Bütün bu eserlerde tabiat bizi insanların dünyasından kurtarır. Dostoyevski'de ise tabiat diye bir şey yoktur. Rahatlık yoktur. Dostoyevski'nin evreni yalnızca insan portrelerinden meydana gelmiştir. Tabi manzaralar onu ilgilendirmemektedir. İnsanlık hakkındaki eşsiz bilgisini bedeli tabiata ve sanata karşı takındığı görünmemiş bir ilgisizlik tavrıdır. Üstelik yalnızca insani olan anlatımlarda bile karışık ve yetersiz bir şeyler vardır. Dostoyevski'nin tanrısı hiçbir zaman nesnelerde değil, ancak ve ancak ruhtadır. Eski Yunan eserlerinde tatlı ve rahat bir hava veren o değerli panteizm unsuru yoktur Dostoyevski'de. Romanlarındaki vakalar havasız odalarda, karanlık sokaklarda, boğucu bir havası olan sefil evlerde, gerektiğinden fazla insani olan çevrelerde, hiçbir zaman ılık rüzgarların esmediği yerlerde geçmektedir. Suç ve Ceza'daki, Budala'daki, Karamazov kardeşlerdeki vakaların hangi mevsimde geçtiğini biliyor muyuz? Belki de Dostoyevski bu kitapların bir yerinde bundan söz etmiştir. Ama bu bizde hiçbir iz bırakmamıştır. Bütün dram, zaman zaman çakan bilgi şimşeklerinin bir an için aydınlattığı kalbin kıvrımlarında, dış dünyadan tecrit edilmiş bir beynin kıvrımlarından geçmektedir. Büyük şehrin dumanı ve sesi ufkumuzu karartmaktadır. Durup dinlenebileceğimiz, rahat bir soluk alabileceğimiz yer yoktur. Bakışlarımızı kendimizden ve kendi aracımızdan çevirip de tutkunun ve duygunun bulunmadığı bir dünyayı seyretmek imkanı bulamayız. Dostoyevski'nin bize sunduğu tablonun zayıf tarafıdır bu. Kişilerini karanlık ve sefil bir zemin üzerinde belirtmektedir. Bu kişiler gerçek bir dünyada serbestçe dolaşamazlar. duyguların sonsuzluğu içerisindedirler. Dostoyevski'nin alanı tabiat değildir, insan ruhudur. Onun evreni insani dünyanın sınırlarını aşmamaktadır. Ne var ki kahramanlarından her biri yalnız başına ele alındığı zaman derin bir gerçeği dile getirmiş olsa bile ve mantıki yapısı kusursuz da olsa bütünüyle ele alındıkları zaman gerçek olmayan bir şeyler vardır onlarda. Bazen bir rüyadan fırlamışçasına maddi olmayan bir dünyaya doğru giden hayaletler gibidirler. Bununla onların gerçek olmadığını söylemek istemiyorum. Gerektiğinden çok daha fazla gerçektirler. Dostoyevski'nin psikolojisi yanılmak nedir bilmez. Ama yarattığı kahramanlar gözle görülüp elle tutulabilen canlı kimseler olacak yerde yüceltilmişlerdir. Yalnızca bir ruhları vardır. Maddi olan hiçbir tarafları yoktur. Bir diş uyarımla kendi başlarına harekete geçen duygulardan, ruhtan ve sinirden yapılmış varlıklardan başka bir şey değildirler. Öyle ki insan onların bir bedeni olduğunu, damarlarında kan dolaştığını rahatça unutabilmektedir. Dostoyevski'nin yazmış olduğu 21 bin sayfa içerisinde kahramanlarını hiçbir zaman otururken, yemek yerken, içerken göremeyiz. Hissederler, konuşurlar, çekişirler, uyumazlar, dinlenmezler, ateşlidirler, hiç durmadan düşünürler. Hayatlarında hiçbir bitkisel veya hayvani taraf yoktur. Her zaman heyecanlı ve gergindirler. Her zaman uyanıktırlar, gerektiğinden fazla uyanıktırlar. Her şey onlarda en aşırı derecesine varmıştır. Dostoyevski'nin uzağa görebilme yeteneğinin temsilcisidirler onlar. Medyumlar veya bir sam gören, telepati gücüne bağlı olan kimselerdir. Önceden görünürler, önceden hissederler, gelecekten haber verirler ve varlıklarının en derin katlarına varıncaya kadar psikolojiyle doludurlar. Hayatta insanların çoğu birbirlerini anlamaz, birbirleriyle ve kaderle çatışmaları da buradan ileri gelir. İnsanlığın başka büyük bir psikoloğu olan Shakespeare, dramlarının yarısını bu uğursuz engele dayandırmaktadır. Doğuştan gelen bir bilgisizlik, insanları birbirinden ayıran karanlık. Kral Lear kızına güvenmektedir. Onun çekingen halinin arkasındaki ruh büyüklüğünü ve babasına karşı olan sevgisini görememektedir. Otello, Iago tarafından aldatılmakta ve kandırılmaktadır. Sezar, Brutus'u kendi yani katilini sevmektedir. Hepsi bu dünyanın özelliğini oluşturan bir yanılmanın kurbanıdırlar. Shakespeare'de dramı yaratan anlayışsızlık ve insan tabiatını tanımamaktan ileri gelen bilgisizlik, normal hayatta olduğu gibi bütün çatışmaların kaynağıdır. Dostoyevski'nin kahramanları ise bunu bilmekte hem de gerektiğinden çok daha fazla bilmektedir. Anlayışsızlık veya birbirini yanlış anlama diye bir şey yoktur onlarda. Her biri ötekini peygamberlere has bir sezgiyle tanımaktadır. Ruhlarının en derin noktasına kadar tanımaktadır birbirlerini. Daha birisi bir şey söylemeden öteki onun ne diyeceğini anlamaktadır. Duyguların bağrından düşünceyi hemen bulup çıkarabilmektedir. Her şeyi önceden sezerler. Yanılmaksızın ve şaşırmaksızın. Ruhları birbirlerini esrarlı bir şekilde kavramaktadır. Bilinç dışı ve bilinçaltı alanları olağanüstü bir şekilde gelişmiştir. Peygamberlere, kahinlere benzerler. Mesela Nastasya, Filipovna Rogojin tarafından öldürüleceğini bilmektedir. Onu ilk gördüğü günden, ona ait olduğu andan beri onun kendisini öldüreceğini bilmektedir. Bunun için ondan kaçmaktadır. Kaderinin gerçekleşmesini istediği için de yine ona dönmektedir. Göğsünün hangi bıçakla deşileceğini aylardan beri bilmektedir. Rogojin de öyle. Hatta Mishkin de bir gün önce Rogojin'le şundan bundan konuştukları bir sırada Rogojin'in bıçağını elinde evirip çevirirken titremeye başlamıştır. Aynı şekilde Karamazov'un öldürülmesinde de herkesce bilinmesi imkansız olan şeyleri önceden hissetmiştir. Stares, cinayetin ön sözcüsünü duyar duymaz Dimitri'nin önünde diz çökmüş ve her şeyi hafife alan alaycı Rakatin bile bu hareketin anlamını kavramıştır. Alyosha, babasına veda ederken onu omzundan öpmüştür. Babasını bir daha göremeyeceğini hissetmiştir. İvan, cinayete tanık olmamak için Çarmaşniye'ye gitmiştir. İğrenç, mendebur Smerdikov, sırıtarak babasının öldürüleceğini ona önceden haber vermiştir. Herkes cinayetin gününü, saatini ve yerini bilmektedir. Ve bu kadar çok kimsenin cinayeti önceden hissetmiş olması, insana artık bu kadarı da olmaz dedirtecek kadar gerçeğe aykırı düşen peygamberce bir kehanet olarak görünmektedir. Psikoloji bilimi de sanatkar için her türlü gerçeğin iki görünüşünü ortaya koymuştur. Dostoyevski, insanı kendinden öncekilerden daha derin bir şekilde tanımakla beraber, Shakespeare, insanlığı ondan daha iyi tanımakta ve bu noktada ondan daha üstün bir durumda bulunmaktadır. O hayatta her şeyin nasıl bir araya geldiğini, birbirine karıştığını görmüştür. Sıradan, alelade olan şeylerle yüce olanları yan yana getirmiştir. Oysa Dostoyevski her kahramanını sonsuzluğa doğru itmektedir. Dünyasını yaratmıştır. Dostoyevski'nin evreni belki de var ola gelen en kusursuz bir samdır. Gerçeği aşan bir rüyadır. Hayali olana ulaşmış olan bir gerçekliği dile getirmektedir. Gerçek üstüne yönelmiş olan bu yazar, hiçbir sınır tanımaması bakımından gerçeği anlatmamış, gerçeği kendi kendisini aşmak zorunda bırakmıştır. Ötekilerden daha derin ve daha insani olan ve kaynağını ruhtan alan böyle bir sanata daha önce edebiyat alanında rastlanmış değildir. Ne Rusya'da ne de başka bir yerde. Olsa olsa Dostoyevski'nin eserlerinin uzak akrabaları diyebileceğimiz bazı örnekleri rastlıyoruz. Güçlü bir kaderin yükü altında ezilen insanların sıkıntıları, ürperişleri ve çektikleri acılar bize bazen eski Yunan trajedilerini hatırlatır. Ruhun mistik, amansız ve avulmak nedir bilmeyen hüzün duygusu ile Michelangelo'yu getirir aklımıza. Ama yüzyılların ötesinde Dostoyevski'nin asıl kardeşi Rembrandt'tır. Her ikisi de çeşitli sıkıntılar ve sefaletler içerisinde geçen bir hayat sürdürmüşlerdir. Para babalarının odacıları, kapıcılar tarafından itilmişler, hor görülmüşlerdir. İnsani varlığın derin uçurumlarına kadar itilmişlerdir. Bunun içindir ki karşıtlıkların, yaratıcı gücü, kahramanların ışığın ve ebedi mücadelesini bilmektedir. Ferdin aleladeliğinden sıyrılan, ruhun kutsal güzelliğinden hiçbir şeyle karşılaştırılamayacağını fark etmişlerdir. Dostoyevski'nin kutsal kişileri nasıl Rus köylülerinden, canilerden, kumarbazlardan meydana gelmişse, Rembrandt'ın kutsal kişileri de liman şehirlerinin sokaklarından seçilmiş örneklerdir. Hayatın en bayağı şekilleri içerisinde her ikisi de tabii ve esrarlı bir güzellik keşfetmişler, insanlığın tortusunu teşkil eden alt tabaka içerisinde kendi isyalarını bulmuşlardır. Her ikisi de yeryüzündeki güçlerin sürekli mücadelesini bilmektedir ve her ikisi de ışığı hayatın en karanlık yerlerinde aramaktadır. Rembrandt'ın tablolarını seyretmekle Dostoyevski'nin romanlarını derin bir şekilde anlatmakla maddi ve manevi şeklin mutlak sırrına ulaşmak imkanını buluruz.